Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün malikidir. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Nimete erdirdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve dalalete düşenlerinkine değil. Fatiha suresi Mekke'de nazil olmuş bir suredir. İbni Abbas, Katade ve Ebu'l-Ali'ye böyle zikrederler. Medine'de indiğini söyleyenler de olmuştur. Hatta iki kere nazil olduğunu bildiren Medine dönemine, diğerinin Mekke dönemine rastladığını söyleyenler de çıkmıştır. Şüphesiz ki en doğrusunu bilen Allah'tır kardeşlerim. Bu sure 7 ayettir. Bu surenin kelimeleri 25, harfleri 133'tür. Kitabın Fatiha suresinin birçok ismi zikredilmiştir. İmam Buhari Kitabul Tefsir'in başında Fatiha suresine Ümmül Kitap, kitabın anası adı vermiştir. Çünkü musafların yazılışına onunla başlanır ve namazda Kur'an okumaya Fatiha ile başlanılır. İbn-i Cerir, Araplar her işin bütününe veya başlangıcına ardından gelen bölümler varsa bu hepsinin önderi veya anası hükmünde olduğu için ona ana adı verirler. Nitekim beyni kaplayan deriye başın anası adı verilir. Askerlerin altında toplandıkları sancağa da ana adı verilir. İbn-i Cerir der ki Mekke'ye Ümmül Kura kasabaların anası adının verilmesi hepsinin önünde yer almasındandır. Diğerleri ondan sonra gelmektedir. Bu sureye Fatiha adı verilir. Çünkü Kur'an okumaya onunla başlanmıştır. Sahabe-i Güzin, Allah onlardan razı olsun, Mushaf-ı Şerif'i yazmaya onunla başlamış. Sebal Mesane adı verilmesi de doğrudur. Çünkü namazda iki kere tekrarlanır ve her rekatta okunur. Kaldı ki Mesani kelimesinin daha başka anlamları da vardır ki yeri gelince inşallah onlardan da bahsedilecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an'ın anası hakkında şöyle buyurmuştur. Fatiha Kur'an'ın anasıdır. O iki kere tekrarlanan yedidir ve yüce Kur'an'ın kendisidir. Yine Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o Fatiha Kur'an'ın anasıdır. O kitabın Fatiha'sıdır ve iki kere tekrarlanan yedidir demiştir. Yine Ebu Hureyre'nin naklettiği bir rivayette Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Elhamdülillahi Rabbil Alemin 7 ayettir. Bunlardan birisi Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bu iki kere tekrarlanan 7 ve Yüce Kur'an'dır. O kitabın anası ve Fatiha'sıdır demiştir. Evet kardeşlerim. Yine Beyhaki'de Hazreti Ali'den, İbni Abbas'tan ve Ebu Hureyre'den gelen rivayette Sebal Mesani iki kere tekrarlanan 7 tabirini Fatiha olarak tefsir etmişler ve Besmele'nin de bunun 7.'si olduğunu belirtmişlerdir. Evet. Fatiha suresinin önemi kardeşlerim, İmam Ahmet bin Hanbel Müsned adlı eserinde şöyle diyor. Yahya İbni Said, Ebu Said İbni El-Mualla'dan naklederek şöyle demiştir. Ben namaz kılıyordum. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam beni çağırdı. Ben namazımı kıldım. Sonra Resulullah'a icabet ettim. Yanına geldiğimde buyurdu ki, bana gelmekten seni alıkoyan nedir? Ey Allah'ın Resulü, ben namaz kılıyordum dedim. Buyurdu ki, Allahü Teala, ey iman edenler, sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Hem bilin ki Allah şüphesiz kişiyle kalbi arasına girer ve muhakkak ona dönüp toplanacaksınız. Enfal 24. ayeti buyurmadı mı? Sonra devam etti. Ben sana mescitten çıkmazdan önce Kur'an'ın en büyük suresini öğreteceğim dedi. Ve elimden tuttu. Mescitten çıkmak isteyince dedim ki, ey Allah'ın Resulü, mescitten çıkmazdan önce Kur'an'ın en büyük suresini öğreteceğim buyurmuştunuz dedim. O evet. O Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İşte o iki kere tekrarlanan yedi ve bana verilen yüce Kur'an'ın kendisidir buyurdu. Bu hadisi İmam Buhari, Ebu Davud, Nesai ve İbn-i Mace sahih bir senetle nakleder kardeşlerim. İmam Malik İbni Enes'in El-Muvatta adlı eserinde de dikkat edilmesi gereken bir husus yer alır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ubey İbni Kab'ı namaz kılarken çağırmış, o namazı bitirince peygamberin yanına varıyor. Aleyhissalatü vesselam elini elimin içine koydu. Mescidin kapısından çıkmak istiyordu ve şöyle buyurdu. İsterim ki mescidin kapısından çıkmadan önce Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da benzeri nazil olmamış bir sureyi öğrenesin. Ubey diyor ki, ben yavaş yavaş yürümeye başladım. Onu bekliyordum. Sonra dedim ki, ey Allah'ın Resulü, bana vaat ettiğin sure hangisidir? Buyurdu ki, namaza başladığın zaman ne okuyorsun? Ben de Elhamdülillahi Rabbil Alemin sonuna kadar okudum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, işte bu o suredir. O iki kere tekrarlanan yedi ve bana verilen yüce Kur'an'ın kendisidir buyurmuştur. Evet kardeşlerim. İmam Ahmet diyor ki, bize Muhammed Cabir'den rivayet ederek şöyle demiştir. Aleyhissalatü vesselamın yanına vardığımda su taşıyordu. Ona selam verdim. O bana karşılık vermedi. Yine selam verdim. Yine bana karşılık vermedi. Yine selam verdim. O bana karşılık vermedi. Aleyhissalatü vesselam yürümeye başladı. Ben de arkasındaydım. Nihayet o bineğinin olduğu yere vardı. Ben de mescide girdim ve üzüntülü olarak oturdum. Aleyhissalatü vesselam yanıma geldi. Temizlenmişti. Senin de üzerine Allah'ın selamı olsun, rahmeti, bereketi olsun dedi. Senin de üzerine diye dört kere selamımı aldı. Sonra buyurdu ki, ey Cabir'in oğlu, sana Kur'an'daki surelerin en hayırlısını haber vereyim mi? Evet ya Resulullah dedim. Bu Elhamdülillahi Rabbil Alemin sonuna kadar okudu. Oku buyurdu. Buhari Kur'an'ın faziletleri babında der ki, Muhammed İbni El-Müsenna Ebu Said El-Hudri'den nakletti ki o şöyle demiştir. Biz bir yolculukta bir yerde konaklamıştık. Bir genç kız geldi ve dedi ki, kabilenin efendisini yılan soktu. Erlerimiz de yoktur. Aranızda rukye yapan var mı? Aramızdan birisi kalktı ki biz onun rukye yaptığını bilmezdik. Rukye yaptı ve adam iyileşti. Ona 30 koyun emretti, bize de süt içirdi. Dönünce dedik ki, güzel rukye yapar mıydın? Yoksa rukye yapmaya mı çalıştın? Dedi ki, hayır, ben sadece Ümmül Kitap, Fatiha suresiyle rukye yaptım. Dedik ki, hiçbir şey söylemeyin, ta ki aleyhissalatü vesselama gidelim ve soralım. Medine'ye geldiğimizde durumu aleyhissalatü vesselama anlattık. Dedi ki, rukye olduğunu nereden bilecek? Koyunları taksim edin ve bana bir pay ayırın dedi. Evet. Müslüm'ün sahihinde gelen bir rivayette İbn Abbas rivayet eder. Biz aleyhissalatü vesselam ile beraberdik. Onun katında Cibril de vardı. O sırada yukarıdan bir ses işitti. Cibril gözünü semaya dikti ve dedi ki, bu gökte açılmış öyle bir kapıdır ki hiçbir zaman açılmamıştır. Ve devam etti. Oradan bir delik açıldı. Bir melek indi ve aleyhissalatü vesselama gelerek dedi ki, sana verilen iki ışıkla müjdelerim ki senden önce hiçbir peygambere onlar verilmemişti. Bunlar Fatiha suresi ve Bakara suresinin sonudur. Ondan hiçbir harf okunmamıştır ki sana verilmiş olmasın. Evet kardeşlerim. Yine Müslüm'de gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam Efendimiz, her kim ki içinde Kur'an'ın anası okunmayan bir namaz kılarsa eksiktir, tamamlanmamıştır demiş ve üç kere tekrarlanmıştır. Ebu Hureyre, biz imamın arkasında duruyoruz denildiğinde o içinden oku dedi. Çünkü ben aleyhissalatü vesselam'dan şöyle dediğini duydum. Allah Azze ve Celle buyurmuş ki, namazı benim ile kulum arasında ikiye ayırdım. Kulumun istediği kendisinindir. O bana hamd ettiğinde Allah der ki, kulum bana hamd etti. O Errahmanirrahim deyince kulum bana sena etti buyurur. O Maliki Yevmiddin deyince kulum beni övdü buyurur. Bir başka seferinde de kulum bana her işini havale etti buyurur. İyyâke nâbudu deyince kulum beni övdü buyurur. Her işini bana havale etti buyurur. Ve İyyâke nâbudu deyince Allahu Teala, bu benimle kulum arasındadır. Bu kulumun istediği kendisinindir buyurur. Ve kulumun istediği kendisinindir buyurur. Evet kardeşlerim. İstihazenin mahiyetine bakacak olursak, Rabbimiz Subhanahu ve Teala, sen af yolunu tut, marufu emret ve cahillerden yüz çevir. Şeytan seni dürtecek olursa Allah'a sığın. Şüphesiz ki o semidir, alimdir. Araf 179. Estağfurullah. Araf 199 ve 200. Sen kötülüğü en güzelle def et. Onların nitelendirmekte olduklarını biz çok daha iyi biliriz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Müminun 96 ve 97. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen fenalığı en iyi bir şekilde sav. O zaman göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kişi yakın bir dost gibi oluvermiş. Bu ancak sabredenlere vergidir. Ve bu ancak o büyük hazzı tadanlara vergidir. Şeytan seni bir vesvese ile dürtecek olursa Allah'a sığın. Doğrusu o semi, alim olanın kendisidir. Fussilet 34-36. Bu üç ayet Allahü Teala insan cinsinden olan düşmanlara iyi davranarak onların aslen iyi olan tabiatlarına dönerek arınmalarını sağlamaya çalışmayı emretmektedir. Buna karşılık şeytan cinsinden olan düşmandan Allah'a sığınmayı buyurmaktadır. Evet. Çünkü o iyi davranmayı ve ihsanı kabul etmez. Şeytan insanlığın atası Hazreti Adem ile aralarındaki şiddetli düşmanlıktan dolayı onun evladının helakını ister. Bakın bu konuda Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O taraftarlarını ancak çılgın ateşli alevin yaranı olmaya çağırır. Fatır 6'da. Şeytan atamız Adem Aleyhisselam'a yemin ederek kendisine öğüt verenlerden olduğunu belirtmiş ve yalan söylemiştir. Ona karşı muamelesi böyle olduğuna göre bize karşı nasıl olacaktır? Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik de iblisten başka hepsi secde etmişti. Oysa cinlerden olduğu için Rabbinin emrinden dışarı çıkmış. Şimdi siz beni bırakıp da size düşman olan onu ve soyunu mu dost ediniyorsunuz? Zalimler için ne kötü bedeldir bu. Keyif 50. Kur'an okuyacağın zaman önce kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Doğrusu inananlar ve yalnız Rablarına güvenenler üzerinde onun bir nüfusu yoktur. Nahl 98-99. Ancak içlerinden senin samimi kulların müstesna. Sad 83. Evet. Kıraattan sonra istihaze gerekir. Onlar ayetin zahiri siyakına bağlandılar ve nihayet ibadetten fari olduğundan sonra hayreti def etmek için böyle dediler. Evet kardeşlerim. Tilavetten önce istihaze çekilmelidir. Böylece vesvese verenin şeytanın defi sağlanır. Kur'an okunacağı zaman önce kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Nahl 98. ayetin manası Kur'an okumak istediğin zaman şeklindedir. Nitekim namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızı mest edin ayeti kalkmak istediğiniz zaman diye tefsir edilmiştir. Evet. Demek ki istihazenin manası ben kovulmuş olan şeytanın dinim ve dünyam konusunda bana zarar vermesi, emrolunduğum bir fiilden beni alıkoymaması, yasaklandığım bir fiili yapmaya teşvik etmemesi için Allah'ın huzuruna sığınıyorum. Şeytandan insanı ancak Allah korur kardeşlerim. Bunun için Allahü Teala insan türünden şeytanlara iyi davranıp onun tabiatındaki kötülüğü geri döndürmeyi emretmiş. Aslında insandan olan şeytanın tabiatında da iyilik vardır. Kötülük onu rahatsız eder. Allahü Teala cin türünden olan şeytandan kendisine sığınmayı emretmiş. Çünkü o rüşvet kabul etmez ve ona iyilik tesir etmez. Zira onun tabiatı kötü. Onu senden ancak onu yaratan alıkoyabilir. Bu anlam Kur'an'ın 3 ayetinde bahis mevzu edilmektedir ki bir dördüncüsü nitekim Araf suresinde sen af yolunu tut, marufu emret ve cahillerden yüz çevir. Araf 199'dur. Bakın bu ayeti kerime insan türünden düşmanlarla alakalı davranışları belirtmekte. Ve sonra şeytan seni dürtecek olursa şüphesiz ki o semidir, alimdir. Fussilet 36. Müminun suresinde ise sen kötülüğü en güzelle def et. Onların nitelendirmekte olduklarını biz çok daha iyi biliriz. Ve de ki Rabbim şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Müminun 96 ve 97. Fussilet 34'ten 36'ya kadar olan ayetlerde ise Rabbimiz Sübhanahu ve Teala iyilikle kötülük bir olmaz. Sen fenalığı en güzel şekilde sav. O zaman göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kişi yakın bir dost gibi oluvermiştir. Bu ancak sabredenleredir ve bu ancak o büyük hazzı tadanlaradır. Şeytan seni bir vesvese ile dürtecek olursa Allah'a sığın. Doğrusu o semî, alim olanın kendisidir. Evet kardeşlerim. Eûzu'nun hikmeti, şeytan kelimesi böyle izah ediliyor. Arap dilinde şeytan kelimesi uzaklaşma anlamındadır. Şeytan tabiatı itibariyle beşer tabiatından fasıklığı itibariyle de her türlü hayırdan uzak kaldığından uzaklaşma anlamına şeytan denmiştir. Bazıları onun ateşten yaratıldığı için bu ismi aldığını, sözlü şahitleri bulunduğunu belirtirler. Bazı bilginler ise anlam bakımından her iki ifadenin de doğru, ancak birincisinin daha uygun olduğunu söylerler. Demek ki şeytan kelimesi uzaklaşma anlamından türetilmiş, bunun için de insanlardan, cinlerden ve hayvanlardan isyan eden herkese şeytan adı verilmiştir. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, böylece biz her peygambere cinlerin ve insanların şeytanlarından düşmanlar kıldık, birbirlerini aldatmak için sözün parlağını söylerler. Enam 112. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bir gün, ey Ebu Zer, insan ve cinlerin şeytanlarından Allah'a sığın. Ebu Zer diyor ki, dedim ki, insanlardan şeytanlar var mıdır? Evet buyurdu. Bunu İmam Ahmet Müsned'inde zikrediyor. Yine Müslüm'ün sahihinde Ebu Zer'den gelen rivayette Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazı kadın, merkep ve kara köpek keser. Ebu Zer diyor ki, ey Allah'ın Resulü, kara köpekle sarı veya kırmızı köpek arasında ne fark var? Aleyhissalatü vesselam siyah köpek şeytandır buyurmuştur. Ömer İbnül Hattab bir katıra binmiş yavaş yavaş yürüyordu. Hazreti Ömer ona vurduğu zaman o daha yavaş yürümekte, başka bir şey yapmazdı. Nihayet üstünden inip demiş ki, beni bir şeytanın sırtına bindirdiniz. Kendimi bet görünceye kadar ondan inmedim diye söylemiştir. Bu hadis sahihtir. Evet. Besmele, sahabe-i güzün Allah'ın kitabına besmele ile başlamışlar ve besmele de aynı zamanda Neml suresinin içinde gelen bir ayet-i kerimedir kardeşlerim. Ancak her surenin başında da yazılmıştır. Enes'ten gelen bir rivayette Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ben Hazreti Peygamber'in, Ebu Bekir'in, Ömer'in ve Osman'ın arkasında namaz kıldım. Bunlar namaza elhamdu ile başlıyorlardı. Müslüm'ün ifadesinde ise kıraatın başında ve sonunda besmeleyi hiç zikretmiyorlardı. Besmele bütün Kur'an'ın surelerinin başındadır. Sadece Tevbe suresinin başında yoktur. Onun dışında Neml suresinin içinde de gelmiştir. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazına hep Fatiha ile başlamış. Besmele ise her zaman içinden okumuştur. Her hayrın başı besmeledir. Allah'ı anmadır. Allah Subhanahu ve Teala her işine başlarken onun adını anan insanlardan eylesin bizleri. Rahman ve Rahim ismi rahmet kökünden mübalağa vezninde türemiş. Rahman ismi Rahim isminden daha mübalağalıdır. İbn Cerir bu konuda şöyle demiştir. İsa aleyhisselam Rahman dünya ve ahirette fazla esirgeyici, Rahim ise yalnızca ahirette esirgeyici anlamına geldi demiştir. Ayet-i kerimede o müminler için bir rahimdir buyurulmuştur. Evet kardeşlerim. Kızdığı kimseye karşı rahmetten uzak davranır. Sevdiğine yumuşaklık, sevgi ve rıfk ile muamele ederek rahmet eder. Onun bütün isimleri bu şekildedir. Evet. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Hamdın manası, şükrün sadece Allah'a mahsus olması ve onun dışında tapınılan hiçbir şeye, yaratıklarından hiçbirine şükredilmemesidir. Çünkü Allah kullarına sayıya gelmeyecek ve sayıyı kavranılamayacak kadar nimetler ihsan etmiştir. Bu nimetleri ondan başka kimse bilmez. Kendisine itaat etmeleri için aletleri düzeltmiş, farzlarını yerine getirmeleri için mükelleflerin vücut ve organlarını takviye etmiş, kendilerine dünyada geniş rızıklar ihsan etmiş, hak etmedikleri halde dünya hayatını nimet ve gıdalarla gıdalandırmış, ebedi nimet yurdunda sürekli olarak karar kılmalarını sağlayacak sebepleri önlerine sererek onları uyarmıştır. Bütün bunlardan dolayı başta da sonda da hamd Rabbimize mahsustur. Elhamdülillah sözü Allah'ın güzel isimleriyle ve yüce sıfatlarıyla övülmesidir. Allah'a şükür ise nimet ve ihsanıyla övülmesidir. Evet. İbn Abbas şöyle nakletmiştir. Hazreti Ömer şöyle dedi. Biz Subhanallah ve La ilahe illallah'ın ne demek olduğunu biliyoruz. Elhamdülillah ne demektir? Hazreti Ali buyurmuş ki Elhamdülillah kelimesi Allah'ın kendi nefsi için seçtiği bir sözdür. Başkaları ise Hafs'tan naklederek derler ki Hazreti Ömer arkadaşlarının yanında Hazreti Ali'ye şöyle dedi. Biz La ilahe illallah, Subhanallah ve Allahu Ekber lafızlarının manasını biliyoruz. Elhamdülillah ne manaya gelir? Hazreti Ali de Elhamdülillah Allah'ın kendi nefsi için seçtiği, hoşlandığı ve söylenmesini istediği sözdür demiştir. Evet. Alemlerin Rabbi, Rab mutasarrıf ve malik anlamına gelir. Lugatta ise efendi demektir. Bir şeyi düzeltmekle görevlendirilen kimseye de Rab denir. Allahu Teala hakkında bütün bunlar sahihtir. Rab Allah'tan başkası için kullanılamaz. sadece izafet yapılarak kullanılır. Evin sahibi anlamına bu evin sahibi, bu evin Rabbi da diye kullanılabilir. Rab terbiye edici, yetiştirici, efendi, rızık verici, yaşatan, öldüren manalarındadır.